Ayırım 23, 5. bölüm, sayfa 295. Ersel için uzun bir gece olmuştu. Kızıl Toprak'tan ayrıldıktan sonra Pap Divan'ın önüne bıraktığı arabasını almak için Elmadağ'a gitmiş, sonra da Ataköy'e evinin yoluna koyulmuştu. Yol boyunca akşamki olayı aklında çeşitli olasılıkları canlandırarak bir daha yaşamıştı. Betül'ün bu muammaya ışık tutacak iyi bir ipucu olduğuna inanıyordu. Ufak fahişenin bir şekilde bu işlerle ilgisi vardı. O iki manyağı tanıyordu. Hatta onların cinayet işlediklerini bildiğinden de emindi. Ama niye bunu sakladığını henüz çözememişti. Ersel. Ortada böyle düşünmesi için bir yığın neden vardı. İlki Betül'ün arkadaşı Şahap'a kedi katilinin birden fazla kimse olabileceği yolundaki uyarısıydı. Acaba kadın bunu niye söyleme gereği duymuştu? Bazı şeyler bildiğini ima için mi? Bu zayıf bir olasılıktı. Şayet onları tanıyor ve kimliklerini gizli tutmak istiyorsa, kimsenin aklına gelmeyen bir olasılığı neden bir gazetecinin kulağına fısıldayarak basın aleminin kulağına kar suyu kaçıracaktı ki? Şahabı iyi tanırdı Hersel. Özellikle de kendini beğenmiş havalarını, caka satmayı sevdiğini, insanların biraz tepeden bakma alışkanlığını. Belki de kız sırf onu bozmak, aslında hiçbir şey bilmediğini anlatmak için bu ihtimali fısıldamış olabilirdi. İkincisi, kızın oturduğu evin son cinayet mahalline yakınlığıydı. O iki sapı semtten tanıyor olabilirdi. En azından böyle bir ihtimal kuvvetliydi. Gerçi Başkomiser Ekrem'in tüm işlenen cinayet bölgelerinde bu tür araştırmalar ve soruşturmalar yaptığından da adı gibi emindi. Ekrem, tecrübeli ve mesleğinde başarılı bir polisti. Mutlaka bu olasılığı o da düşünmüş ve maktullerin yakınları, komşuları, arkadaşları, hatta çevredeki esnaflara kadar araştırmış olması gerekirdi. Üçüncü bir neden de Betül'ün ruh hastaları hakkındaki kaçamak sorularıydı. O sorular Ersel'in kuşkularını çok arttırmıştı. Evine yaklaşırken aklı hala bu mesele ile meşguldü. Aslında hiç mesele etmemesi lazımdı ama onu düşündüren bir husus da Betül'le geçirdiği saatleri Hale'ye nasıl anlatacağı sorunuydu. Aslında ona hesap vermek mecburiyetinde değildi. Kaldı ki bu ilişkiyi sadece görevi gereği yapıyordu. Ama Hale'nin nasıl bir tepki göstereceğini de henüz kestiremiyordu. Onu üzmek veya incitmek istemezdi kesinlikle. Ama her kadın gibi ondan fazla anlayış da bekleyemezdi. Seven hiçbir kadın sevdiği erkeğin görev gereği bile olsa bir fahişeyle yaklaşmasını istemezdi. Hale kendisini seviyordu. Aralarında ciddi boyutta bir ilişkinin filizlendiğinin ikisi de farkındaydılar. Ersel şimdiye kadar hiçbir kadına bu denli ilgi göstermemişti. Ona yalan söylemek istemiyordu. Tüm başına gelenleri açıklamak, olacakları da anlatmak zorundaydı. Alt tarafı bu işi birlikte takip ediyorlardı. Evine döndüğünde saat tam gece yarısını gösteriyordu. Divan Oteli'nin önünde Betül'ün pub'dan çıkmasını beklerken telefonda Hale'ye seni sonra arar durumu açıklarım demişti. Ama saatine bir baktı ve vaktin gece yarısını geçtiğini gördü. Hale çoktan uyumuş olmalıydı. Yarın sabah erkenden uyanıp gazetenin servis arabasına yetişecekti. Bu saatte kızı uykusundan uyandırmak istemedi. Yarın sabah gazeteye de telefon ederdi. Hem böylese çok daha iyi olurdu. Soyundu, duşa girdi. Sonra yatağının başına geldiğinde cep telefonunun çaldığını duydu. Hale arıyordu. Merhaba hayatım, sen hala uyumadın mı? Çok merak ediyorum, neler oluyor kuzum? Hani beni arayacaktın? Eve şimdi girdim. Bütün gece sokaklardaydım. Uyumuş olduğunu düşünerek rahatsız etmek istemedim. Yarın sabah arayacaktım seni. Gözümü kırpmadım. Hep senden haber bekledim. Ne oldu? Bir şey mi buldun? Sanırım öyle. Anlatsana. Ersel kısa bir an durakladı. Şey, sana biraz garip gelecek ama bir fahişe ile tanıştım. Ne? Bir fahişe mi? Yani bütün gece onunla birlikte miydin? Öyle sayılır ama senin düşündüğün gibi değil tabii. Nasıl yani? Ersel tüm olanları gazeteci Şahap Akalın'la maçta karşılaştığını andan itibaren yaşadıklarını hiçbir noktaya atlamadan kıza nakletti. Hale sözünü kesmeden onu dinlemişti. Ersel zaten kızın olaya anlayışla karşılayacağını, bunun görev gereği olduğunu kabul edeceğini düşünmüştü. Biraz fazla sessiz kalmıştı sadece. Açıklaması bittiğinde Hale mırıldandı. Yarın ne yapacaksın? Kızıl Toprağa gidip çevrede araştırma yapacağım. Ben de yanında olacak mıyım? Ersel aslında bakılırsa bu araştırmayı tek başına yapmak isterdi. Ama sevdiği kıza hayır diyemedi. Nasıl istersen demek zorunda kaldı. Herhalde akşam da şu Rosto Bar'da dediğin yere gideceksin, değil mi? Hale'nin sesinde belli belirsiz gergin bir hava sezinlemişti Ersel. Sanırım öyle olacak. Hale'nin telefonu kapatmadan sorduğu son sual çok manidardı. Nasıl bari senin şu tatlı Betül'ün hoş bir kadın mı? Deyivermişti. Ersel sabah Hale'yi evinden alıp Kızıl Toprağa geçerlerken kızın yüzünde belli belirsiz sinirli bir hava vardı. Ersel inanamıyordu bir türlü. Ona bütün içtenliğiyle olayları anlatmıştı. Karşısında hafif meşrep bir kadının çıkmasının ne günahı olabilirdi? Alt tarafı onu kendisi bulmamış, olayların akışı nedeniyle karşılaşmışlardı. Daha da önemlisi Hale'nin bu anlamsız davranışı kendisine yapılmış bir haksızlıktı. İşin garip yanı o sabah bir şey daha fark etti ve içinden gülümsedi. Şu kadın milleti gerçekten bir tuhaftı. Hale bu sabah her zamanki rahat ve işe giderken giydiği spor giysilerinden çok daha farklı şeyler geçirmişti sırtına. Hale evinden çıkıp arabaya yaklaşırken Ersel şaşırmıştı biraz. Sanki işe değil de bir davete gider gibi süslenmişti. Daha sabahın onu olmasına rağmen hafif bir makyaj yapmış, ayağına uzun topuklu pabuç giymişti. Pardesüsünün içinden dizlerinin hemen üstünde dar siyah etekliğini görmüştü. Hatta onu her zaman blue jean ve diğer kumaşlardan yapılmış pantolonlarla görmeye alışık olan Ersel, kız arabaya yaklaşırken bir süre gözlerini muntazam bacaklarından alamamıştı da. Elinde olmadan direksiyon başında gülümsedi. Ama bunu kıza göstermemek için başını başka yöne çevirdi hemen. Bu kadın cinsinin vazgeçilmez karakteristiğiydi galiba. Hepsi çok kıskançtı. Bu durum Ersel'e çok komik geldi. Hale dişiliğini sergileme gereği hissetmişti. Uzanıp yan kapıyı açtı. Onun şıklığını ve zarafetini fark etmemiş gibi davranarak günaydın dedi mütesebbim bir çehreyle. Hale de tabii davranmaya çalışıyordu. Günaydın diye karşılık verdi. Ama tecrübeli Ersel ses tonundaki hafif buruk ifadeyi sezinlemekte müşkülat çekmemişti. Nasılsın bakalım? Seni özledim. Ben de. Sadece tek kelime. Hale bozuktu ve aklınca belli etmeye çalışıyordu. Gazeteye bugün gelmeyeceğini ve birlikte iz peşinde olduğumuzu haber verdin mi? Hayır dedi Hale. Yine tek kelime ve soğuk bir ses tonu kullanmıştı. Neden? Biliyorsun haber müdürü Tarık Bey seni tatilde sanıyor. Onu arayıp birlikte bir fahişenin izinden koşacağız diyemezdim tabii. Peki işe gitmemeni nasıl açıkladın? Bir yalan uydurdum. Yakınlarımdan biri vefat etti. Cenazesine iştirak edeceğim dedim. Alemsin vallahi. Nasıl bir yalan kıvırmışsın? Hale'den ses çıkmamıştı. Ersel göz ucuyla genç kızı süzdü. İtiraf etmeliydi ki onun sergilediği bu kıskançlık anlamsızlığına rağmen hoşuna gitmişti. Gururunu okşamıştı. Sağ elini uzatıp Hale'nin dizleri üzerinde duran elinin avucunun içine almak istedi. Ama genç kız usulca elini çekti. Direksiyonu iki elinle kullan dedi. Ersel gülümseyerek fısıldadı. Bana bozuldun değil mi? Yo, niye bozulayım ki? Dün gece bir fahişeyle buluştum diye. Çocukluk etme Ersel, o buluşma görev gereğiydi. Hem başka bir kadınla beraber oldun diye sana bozulmaya ne hakkım var? Bizim birbirimize karşı resmi bir sıfatımız yok ki. Bu defa Ersel sinirli bir şekilde mırıldandı. Dur bakalım, etap etap gidelim. Yanılmıyorsam az önce beraber oldun dedin, yanlış mı işittim? Hayır, doğru işitmişsin. Beraber olmaktan kastın nedir? Yani onunla yattığımı mı düşünüyorsun? Hale'nin başı dikleşti. Nazarlarını önündeki yola çevirdi. Artık o kadarını bilemem diye homurdandı. Belli olmaz. Görev gerektiriyorsa onu da yaparsın herhalde. Asıl senin yaptığın haksızlık. Günahımı alıyorsun. Sıradan bir sokak kadınıyla yatacağımı mı sanıyorsun? Bilemiyorum. Erkeklere pek güven olmaz. Üstelik senin kötü bir şöhretin de var. Pes yani. Beni böyle bir ilişkiyle suçlayacaksan diyecek lafım yok. Her neyse, beni ilgilendirmez zaten diye mırıldandı Hale. Ersel gülmemek için kendini güç tuttu ve gaz pedalını kökledi. Kızıl toprağa gidiyorlardı. Semt bakkalı asık suratlı, nadan biriydi. Onların müşteri olmadığını anlayınca soğuk ve ilgisiz davranmıştı. Buralarda Betül adında birini tanıyorum, tanımıyorum diye kestirip attı. Çaresiz dışarıya çıktılar bakkaldan. Ersel ümidini kaybetmemişti. Yan taraftaki manava yönlendi bu defa. Adam babacan tavırlı, kısa boylu, göbekli bir tipti. Bu defa sıradan bir müşteri gibi davrandı Ersel. Bir iki kilo portakal ve elma aldı adamdan. Sonra sokağa işaret ederek yumuşak bir sesle sordu. Yahu burada bir hasta ziyaretine gidiyoruz ama adresi bilmiyoruz tam olarak. Siz Betül Hanım'ın evini biliyor musunuz diye sordu. İki katlı kagir bir evmiş. Manav kasketini itip kısa kesilmiş saçlarını kaşıdı. İki katlı kagir ev mi? Evet öyleymiş. Adam düşünceli bir şekilde mırıldandı. Allah Allah, az ileride öyle bir ev var biliyorum ama Betül Hanım dediğiniz kişiyi çıkaramadım. Yaşlı mı bu hanım? Hayır, genç. 25 ile 30 arası. Manav biraz düşündü. Bilemeyeceğim diye söylendi sonra. Ama zaten bu sokakta söylediğiniz iki ev vardır. Hem de yan yana. Birinde tapudan emekli Fahir Bey oturur. Buranın en eskilerindendir. Onu tanırım. Siz en iyisi ona sorun, mutlaka bilir. Manavdan da ayrıldılar. Biraz uzaklaşınca hale kısık sesle mırıldandı. O fahişenin adının Betül olduğundan emin misin? Ne bileyim, bana öyle söyledi diye homurdandı Ersel. Uydurma bir ad olmalı. Rahat babayani bir adı vardır. Öyle kadınlar kendi isimlerini kullanmayıp daha hoş isimler bulurlar. Mesela Betül gibi. Bu benim de aklıma geldi. Esnaf muhakkak o yüzden tanımıyor kadını. Ne yapacağız şimdi? Herhalde o tapucuya gidip soramayız. Başka bir yol deneyeceğiz. Nasıl? Sen gel benimle. Geriye dönüp tren köprüsünün sol tarafında kalan ufak bir pastaneye girdiler. İçeride kimsecikler yoktu. Ersel kasanın arkasında duran adama yaklaştı. Kırmızı yanakları, gaga burnuyla adamın Karadenizli olduğu ayan beyan belliydi. Selamun aleyküm hemşire, dedi Ersel. Aleyküm selam. Buyurun, ne arzu etmiştiniz? Size birilerini soracaktık. Pastacı ilgilenmiş gibi sordu. Kimi? Sorun da burada ya. Ailenin ne adını biliyoruz ne de tam adreslerini. Şu ilerideki sokakta oturuyorlarmış. Sokağı bulduk ama kapı numarasını bilmiyoruz. Bırakılacak bir emanetimiz vardı. Bizim için de tam bir angarya. Pastacı iyi bir insana benziyordu. Dudaklarını büzüp bir süre düşündü. Bütün bildiğiniz bu kadar mı? Ersel yeni bir taktik deneyecekti. Bunlar üç kişiymişler, diye mırıldandı. İki erkek bir kız. Erkeklerden biri çok iri yarıymış, kocaman biri. Tahmine dayalı palavrası gördü genç gazeteci. Belki de o fahişe kesinlikle sapık kedi katilleriyle oturmuyordu. Ama yapacağı başka bir şey kalmamıştı. Pastacının birden yüzü aydınlandı. Gülmeye başladı. Suratındaki hafif alaycı bir mana şekillenmişti. Sakın aradıklarınız bizim vurallar olmasın. Ersel'le hale bakıştılar. Vurallar mı? Diye kekeledi Ersel. Evet, çok iri yarı biraz. Pastacı vuralı vasıflandıracak kelime bulmakta zorlanıyordu ya da aklına gelen kelimeyi açıklamaktan çekiniyordu. Sıkılarak fısıldadı. Hani biraz gerizekalı, eblehimsidir. Gerizekalı mı? Evet, genellikle ağabeyiyle dolaşır ama onun adını bilmem. Şey, diye mırıldan derser. Yoksa o da gerizekalı mıdır? Yo yo, o akıllı biridir, merak etmeyin. Yanlarında bir de genç ve güzel bir kız kalıyormuş, doğru mu? Pastacının birden onlara bakışı değişmişti. Ama Ersel bu değişikliğin sorduğu son sualden olup olmadığını çıkaramadı. Pastacı ırkına has bir şekilde sinirlenmişti. Hemşerim, çok sual soruyorsun sen. Kimsin yoksa, polis filan mısın? Ne polisi yahu, sadece aradığı adresi bulmaya çalışan iki kardeşiz biz. İyi de böyle arama görmedim ben. Ne doğru dürüst adres biliyorsunuz ne de emanetinizin teslim edeceğiniz insanların adlarını. O kızı neye soruyorsun? Ersel şaşırmış numarası yaparak pastacıya baktı. Bir sakıncası mı var? Bir hata mı ettim? Pastacı birkaç saniye durakladı. Yok canım, ne sakıncası olacak? Sadece o kadın, anlarsın ya. Ersel daha da şaşırmış gibi yaparak bön bön homurdandı. Anlamadım. Yahu onun çevrede kötü bir şöhreti vardır. Günahını almayayım ama kötü yola düşmüş diyorlar da. Ersel omuzlarını silkti. Bana ne yahu, beni ne ilgilendirir? Ben emanetimi teslim edip gideceğim. Tamam öyleyse, sen herhalde onları arıyorsun. Yolun sağını takip et. Tapucu Fahir Bey'in evinin yanı. Kapı numarası 45 olabilir. Ersel acele etmedi. İşittiğime göre kardeşlerden biri hastaymış, öyle mi? Pastacı saf saf sordu. Kafasından mı? Yok değil, yaralanmış galiba. Kolundan trafik kazası mı geçirmiş? Biriyle mi kavga etmiş? Nedir? Öyle bir şey işittik. Benim haberim yok, dedi Karadenizli pastacı. Bir iki gün evvel ikisini de gördüm. Turp gibiydiler. Allah Allah, yanlış mı duyduk acaba? Pastacı nihayet sıkılmışa benziyordu. Artık onları biraz da kuşkuyla bakmaya başlamıştı. Sanki konuşacak başka bir şey kalmadığını göstermek ister gibi yazar kasanın arkasındaki iskemlesinden kalkmış, işlerine dönmüştü. Aksi gibi tam o sırada dükkana genç bir çift girmişti. Ersel burada daha fazla kalmanın anlamsızlığını idrak ederek Hale'yi kolundan çekerek pastacıya seslendi. Teşekkür ederim hemşerim, biz artık evi buluruz. Adam cevap vermemişti. Ayırım sonu, sayfa 305.